8. kaset 1. yüz. Bir kere NATO üyeleri şunu görmüşlerdir ki, üyelerden birisinin tek taraflı davranışına bağlı olan bir müttefik stratejisi, klasik ittifak anlayışına uygun değildir ve dolayısıyla tek yanlıdır. Öteki müttefiklerin hareket alanını daraltmaktadır. İkinci olarak kitlesel karşılık stratejisi zamanla inanılırlığını yitirmeye başladı. İki nükleer devlet arasında psikolojik bir boşluk ortaya çıkmış ve ABD'nin herhangi bir saldırıda kitlesel karşılık vereceği inancı, bölgesel nitelikte savaşların çıkmasını önleyememişti. Kısacası stratejinin inanılırlık ve dolayısıyla caydırıcılık özellikleri zayıflamış, ABD açısından siyasal etkinliği ortadan kalkmıştı. ABD açısından kitlesel karşılık stratejisinin bir başka olumsuz yönü ise, kitlesel karşılık tehdidinin en ufak bir bölgesel çatışmayı anında dünya ölçüsünde bir çatışma biçimine dönüştürmesiydi. Bu durumda öteki NATO üyeleri hemen hemen her sorunda ağırlıklarını ortaya koymak istemekte ve böylece ABD'nin uluslararası alanda rahat hareket etme olanağı ortadan kalkmaktaydı. C. Sputnik ve sonuçları. Bu arada ABD ile NATO'nun nükleer stratejilerini temelinden değiştiren ve hatta 1957 sonrası dünyasına damgasını vuran en önemli olay, hiç kuşkusuz Sovyetler Birliği'nin yapay uydu Sputnik'i başarıyla uzayda bir yörüngeye oturtmasıdır. Daha önce değinildiği gibi bu başarı Sovyetler Birliği'nin şimdi kıtalar arası füzeler yapımındaki üstünlüğünü de vurgulamaktaydı. Bu olayın uzun süreli ve köklü sonuçları olmuştur. Bir kere ABD'de büyük bir huzursuzluk yaratmıştır. O ana kadar her türlü saldırıdan korunmuş durumda bulunan Amerika kıtası, şimdi Moskova'nın nükleer silahlarının yıkıcılığına açılmış ve Sovyetler bu alanda ABD'nin üstünlüğüne son vermeye başlamıştı. Dolayısıyla ABD açısından sorun bir ölüm kalım sorunu haline gelmişti. Bunun doğrudan sonucu olarak ABD Sovyetlere yakın olan müttefiklerinin topraklarında orta menzilli güdümlü füze yerleştirmek için girişimlerde bulundu. 1957 yılındaki NATO Bakanlar Konseyi toplantısında ABD'nin bu yöndeki önerileri ve bazı müttefiklerin bu önerileri kabul etmeleri birer rastlantı değildir. Daha önce sözü geçen Türkiye'deki Jüpiter füzeleri bu tip IRBM olup ABD'nin bu endişelerinin sonucunda yerleştirilmişlerdir. ABD'nin savaş stratejisindeki ikinci ve birincisinin mantıksal bir uzantısı olan değişiklik, sınırlı nükleer savaşın kitlesel karşılık stratejisinin yerini giderek almasıdır. Bunun anlamı ve önemi gelecek bir nükleer savaşın Amerikan topraklarından çok müttefiklerin topraklarında yani Avrupa'da yapılması olasılığıydı. Bu ikisinden çıkan sonuç, Sputnik'in yalnız global güç dengesini değiştirmekle kalmaması, aynı zamanda NATO içindeki dengeyi de Avrupa lehine değiştirmeye başlamasıdır. Zaten bu konunun yeniden sivrilmeye çalışan Avrupa başlığı altında incelenmesinin mantığı da buradadır. ABD artık kendi kurtuluşunun Avrupa'nın sırtından ve onun sağlayacağı kolaylıklar dolayısıyla olacağını anlamıştı. İşte De Gaulle'ü uyandıran ve Fransa'yı NATO'nun askeri bütünleşmesi dışına çıkartan temel düşünce budur. Fransa bu olaydan sonra Batı bloku içinde daha bağımsız bir politika izlemeye başlamıştı. ABD'nin yeni stratejinin gereklerini yerine getirmeye yönelik önerilerine karşılık Avrupalı müttefikler yüksek bedeller istemişler ve girecekleri risk büyük olduğundan ABD ile pazarlığa başlamışlardı. ABD'nin Avrupalı müttefiklerinden istediği özet olarak şuydu: değişen savaş teknolojisine uygun olarak Avrupa ülkeleri NATO bölgesinin savunulmasında sorumluluklar yüklenmeliydiler. Ancak nükleer bir savaşa karar vermek ve müttefik ülkelere yerleştirilecek olan füzelerin nükleer başlıklarının anahtarı ABD'nin elinde olmalıydı. Buna karşılık Batı Avrupa ülkelerinin istekleri de şöyle özetlenebilir: madem Batı Avrupa bir savaşta ilk saldırıya hedef olma riskini göze almaktadır, o zaman ya ABD'nin vereceği ya da kendi yapacağı nükleer silahı istediği zaman kullanma hakkına da sahip olmalıdır. Bu politikayı uygulama alanına koyan Fransa olmuştur. Daha sonra ortaya atılacak olan çok taraflı güç önerileri, ABD'nin karşılaştığı ikileme, yani Atlantik'in iki yakasından gelen değişik isteklere ortalama bir çözüm bulma çabalarının ürünüydü. İşte bu nedenlerle NATO'nun Avrupalı üyeleri açısından nükleer silahların tetiğinde parmakları olmadığı takdirde sınırlı nükleer savaş kabul edilir bir strateji değildi. Çünkü bu durumda Avrupa'ya bir Sovyet saldırısında Batı Avrupa devletleri ABD'nin nükleer karşılığa başvuracağından artık emin değillerdi. İki büyük devletin birbirlerinin topraklarına dokunmadan Avrupa'yı ve daha önemlisi kanat ülkeleri hallaç pamuğu gibi atabilecekleri ve bu bölgelerde nükleer bir savaşı sınırlı tutabilecekleri olasılığı, çoğu NATO müttefiklerini topraklarında orta menzilli füze bulundurmama politikasına itmişti. Sputnik'in bir başka sonucu ABD'nin tartışmasız askeri üstünlüğünün ortadan kalkmasıyla çevreleme politikasının da yavaş yavaş anlamını yitirmeye başlamasıydı. Bu politika özellikle Sovyetler Birliği ile sınır komşusu olan ülkeler açısından ABD'nin kesin askeri üstünlüğü devam ettiği sürece etkili olabilirdi. 2. Esnek karşılık. A. Benimsenmesinin nedenleri. Yukarıda görüldüğü gibi ABD'nin kitlesel karşılık konusundaki görüşleri 1957 yılından sonra değişmeye ve sınırlı savaş anlayışı yavaş yavaş yerleşmeye başlamıştı. Eisenhower yönetimi geniş ölçüde NATO Başkomutanı Orgeneral Loris Norstad'ın ileri sürdüğü görüşlerle ortaya çıkmış bulunan sınırlı savaş anlayışı, Kennedy yönetimi sırasında esnek karşılık stratejisinin ortaya atılmasına yol açmıştı. ABD'nin ve dolayısıyla NATO'nun kitlesel karşılık stratejisini bırakmasının nedenleri şöyle özetlenebilir. Daha önce de değinildiği gibi, kitlesel karşılık ABD'nin siyasal çıkarlarını sürdürmesinde hareket serbestliğini sınırlandırıcı bir unsur durumuna gelmişti. Askeri doktrin kitlesel bir savaş tehlikesini barındırdığı sürece, Avrupalı müttefikler kendilerini de ilgilendiren her konuya el atarak ABD'yi engellemekteydiler. Böylece kitlesel karşılık stratejisi ile ABD'nin savunma yükümlülükleri arasında bir tutarsızlık ortaya çıkmaktaydı. İşte stratejinin değiştirilmesiyle bu tutarsızlık kaldırılacak ve ABD daha geniş bir hareket serbestliğine kavuşmuş olacaktı. İkinci olarak Sovyetler Birliği nükleer bomba taşıyan uzun menzilli güdümlü füzelere sahipti ve Amerikan toprakları doğrudan Sovyet saldırısına açık duruma gelmişti. ABD diyelim Avrupa'ya geleneksel silahlarla yapılan bir Sovyet saldırısında hemen nükleer silahlara başvurduğu takdirde şimdi kendi toprakları aynı nitelikte Sovyet silahlarının saldırısına açık hale gelmişti. Üstelik küçük kalibreli nükleer silahların gelişmesi ve yayılmasıyla Amerikan toprakları dışında başlayacak olan bir çatışma rahatlıkla genel bir nükleer çatışma durumuna dönüşebilirdi. Bu durumun ortaya çıkmaması için daha esnek bir strateji izlenmesi gerekiyordu. Son olarak ABD artık yerlerinin saptanması çok güç olan ve Polaris tipi güdümlü füzelerle yüklü nükleer denizaltıları ve ICBM'leri geliştirmeye başlamıştı. Bu kendisine seçenekli bir strateji uygulama olanağı veriyordu. Böylece ortaya çıkan dehşet dengesinde hemen kitlesel karşılıkta bulunmak, dünya barışı açısından tehlikeli olduğu gibi böyle bir saldırı tehdidinde bulunmak da inanılırlık ve dolayısıyla caydırıcılık özelliklerini yitirmişti. Bütün bunların sonucu olarak ABD ile Sovyetler Birliği'nin birbirlerine verebilecekleri zarar önceden kolaylıkla kestirilemeyecek kadar artmış bulunuyordu. İşte 1957 yılıyla birlikte başlayan bu teknolojik gelişmeler o zamana kadar Batı güvenliğinin dayandığı ortak güvenlik sisteminin stratejik temelini değiştirmiştir. B. Temel unsurları. Yukarıda özetlenen yeni teknolojik gelişmelere uygun olarak ABD'nin tam anlamıyla yaşamsal çıkarlarının söz konusu olduğu durumlarda güvenliğini nükleer silahlarla koruyacağı, öteki durumlarda ise savunmanın geleneksel silahlarla yapılacağı anlayışına dayanan bir doktrinin gelişmesi gerekmiştir. Kısacası karşılaşılan saldırının niteliğine göre tepki gösterilecekti. İşte esnek karşılık stratejisinin temeli budur. Strateji bir saldırıyı hemen nükleer silahlarla karşılamak yerine tırmanma yoluyla saldırganın nükleer bir darbeye hedef olması olasılığını bir tehdit olarak göstermekte ve tırmanmanın denetim dışı bir gelişme göstermesini önlemeyi gözetmekteydi. 1957'den beri yavaş yavaş gelişmekte olan sınırlı savaş anlayışında ise nükleer silahların kullanılması ancak Avrupa için düşünülebilirdi. Başkan Kennedy 1963 Ocak ayında yaptığı açıklamada gerektiğinde Avrupa'yı savunmak için nükleer silahların kullanılabileceğini belirtmişti. Ancak burada önemli olan nokta her koşul ve durumda nükleer karşılık yükümlülüğünün artık ortadan kalkmasıydı. Ayrıca Amerikan Savunma Bakanı McNamara'ya göre nükleer bir savaş bile genel bir savaşa varmadan sınırlı tutulabilirdi. Her iki tarafta ilk anda yoğun yerleşme merkezlerine değil, ana nükleer merkezlere saldırıda bulunabilir ve savaş bu biçimde sınırlı tutulabilirdi. Ancak McNamara'ya göre böyle bir strateji müttefikler arasında eşgüdüm ve hedef saptamasını ve dolayısıyla bir ülkenin nükleer silahlar üzerinde tek elini gerekli kılmaktaydı. ABD'nin bu sıralarda önerdiği çok taraflı nükleer güç, MLF, tasarısının altında yatan neden işte bu nükleer silahlar üzerinde Amerikan denetimini sürdürmek düşüncesidir. ABD hem nükleer silahlardaki denetim tekelini hem de müttefikleri ile sıkı askeri işbirliğini bir arada sürdürerek statükoyu sürdürmek istemişti. MLF ile mürettebatı çeşitli NATO ülkeleri askerlerinden oluşacak nükleer denizaltılar, müttefiklerine görünüşte nükleer kararlara katılma hakkını verirken, gerçekte nükleer silahların son kullanma kararını ABD'nin tek elinde bırakıyordu. Bu öneri Almanya dışında tüm NATO üyeleri tarafından soğuk karşılanmış ve hatta bazıları açıkça cephe almıştır. Son olarak esnek karşılık beraberinde bir de ara aşamayı getirmekteydi. Yani nükleer silahlar karşı tarafın nükleer ve öteki merkezlere nükleer silahlarla sınırlı bir saldırısı durumunda hemen kullanılmayacak ve araya bir pazarlık süresi, ara konacaktı. Bu aradan bir sonuç alınamaması ve saldırganın saldırısını genişletmek isteğinden vazgeçmemesi durumunda nükleer silahlarla karşılık verilecekti. Çok kısa bir deyişle ABD Avrupa'yı bir ileri savunma anlayışıyla savunma düşüncesindeydi. C. Sonuçları. Esnek karşılık stratejisinin en mantıksal sonucu NATO'nun kara kuvvetlerinde bir artışı gerektirmesiydi. Çünkü yukarıda belirtilen aranın sağlanabilmesi için NATO'nun geleneksel gücünün belirli bir süre Sovyet saldırısını tutması gerekiyordu. Yoksa Sovyetler Birliği'nin tüm Avrupa'yı işgal ettikten sonra yapılacak görüşmelerde ağır basacağı kesindi. Bu yüzden ABD 1957 yılından sonra sürekli olarak NATO'nun öteki ortaklarının yükünün artırılmasına çalışmıştır. İkinci olarak kara kuvvetlerinin artırılması ve nükleer silahlarda parmak istekleri müttefikler arasında mevcut oydaşmayı belirli ölçüde bozacak nitelikteydi ve öyle de oldu. Bu gelişmeler Fransa'nın NATO'nun askeri bütünleşmesinden ayrılmasıyla sonuçlandı ve Batı blokunda ilk kez bir çatlak ortaya çıktı. Üçüncü olarak Sputnik başarısı ve onun yol aldığı stratejik gelişmeler Avrupa'nın ABD karşısında pazarlık gücünü artırarak bu yaşlı kıtanın dünya politikasında yeniden sivrilmesini sağlamıştır. Avrupa bütünleşmesi 1. Avrupa Ekonomik Topluluğu. A. Kuruluş ve işleyiş. Gerçekte Avrupa'da ekonomik ve siyasal birlik kurma çabaları çok gerilere, 17. ve 18. yüzyıllara kadar geri gider. Burada 2. Dünya Savaşı sonrası çabalarına özet bir biçimde değinilecektir. 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Fransa Ekonomik Planlama Komisyonu Başkanı olan Fransız düşünürü Jean Monnet, devletlerin egemenliklerine dokunmadan belirli faaliyetleri yürütmede yetkili kılınacak uluslararası kuruluşların yaratılması gerektiğini, bunların başarılı olmaları durumunda zamanla uluslarüstü yetkilerle donatılabileceklerini savunmaktaydı. Ayrıca 1945'i izleyen yıllarda Batı Avrupa devletlerinin çoğu, karşılaştıkları ekonomik ve siyasal sorunların yalnızca ulusal bir çerçeve içinde çözülemeyeceğini, bir tür Avrupa'ya özgü uluslararası kuruluşun ortaya çıkarılması gerektiğini anlamaya başlamışlardı. Avrupa Birliği konusunda yeni ve güçlü bir dürtü, 1947 yılında ABD'den geldi. Bunlar Truman Doktrini ve Marshall Planı'dır. Marshall'ın önerisine göre bozulan Avrupa ekonomisini yeniden rayına oturtabilmek için ABD büyük bir ekonomik yardım programına girişebilirdi. Ancak bunun için önce Avrupa devletlerinin aralarında belirli bir program üzerinde anlaşmaları gerekmekteydi. İşte Batı Avrupa devletleri Amerikan yardım programını düzenlemek üzere 1948 Nisan ayında Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nü OEEC kurdular. ABD ile sıkı bir işbirliği içine giren 16 Batı Avrupa ülkesinin kurduğu OEEC, Soğuk Savaş ortamında Batı blokunun bir örgütü niteliğine büründüyse de kuruluş 3 ana amacında başarılı oldu. Marshall Planı yardımlarının dağıtımında işbirliği, üyeleri arasında serbest ticaret ortamının sağlanması ve parasal transferlerde çok yönlü clearing sisteminin kurulması. Buna uygun olarak 1950 yılında Avrupa Ödemeler Birliği kuruldu. Kuruluşundan 2 yıl sonra OEEC'nin uluslararası yetkilerinin bulunmamasının yetersizliği üyelerinden 6'sı tarafından anlaşıldı. Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg 1956 yılının Mayıs ayında Schuman planını kabul ederek Avrupa Kömür ve Çelik Birliği'ni kurdular. CECA. Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman birliğinin kuruluşunda şunları söylüyordu. Kömür-çelik üretiminin birleştirilmesi Avrupa Federasyonu'nun ilk adımı olan ekonomik kalkınmanın ortak temellerini atacaktır. CECA üye devletlerin atayacağı bağımsız kişilerden oluşan kömür ve çelik üretiminde uluslararası yetki sahibi olan bir kuruluştu. CECA'nın kuruluşundan sonra Avrupa'daki ekonomik kuruluşlar hiç olmazsa 20 yıllık bir süre için iki değişik biçim aldılar. İngiltere'nin önderliğinde ve uluslararası niteliğe sahip OEEC gibi kuruluşlarla 6 devletin önderliğini yaptığı ve 1951 Nisan'ında imzalanan antlaşma ile resmen yürürlüğe giren CECA gibi uluslararası yetkiye sahip kuruluşlar. Kömür ve çelik endüstrilerini devletleştirmeye başlayan İngiliz İşçi Partisi hükümeti CECA'ya üye olmayı çıkarlarına uygun bulmamıştı. CECA ise daha sonra girişilecek olan Avrupa bütünleşme çabaları için iyi bir başlangıç noktası oluşturdu. Avrupa'nın bütünleşmesi yolunda yeni bir girişim ve yeni bir hız Hollanda Dışişleri Bakanı Johan Willem Beyen'den geldi. Beyen, 1953 yılında OEEC'nin dışında ve daha kapsamlı ekonomik bütünleşme ile ilgili bir plan sundu. Aynı öneriyi 1955'te daha ayrıntılı olarak ortaya atarak Avrupa Uluslar Topluluğu'nun kapsamlı ve uluslararası bir ekonomik bütünleşmeye gitmesi gerektiğini söyledi. Buna Benelux Memorandumu adı verilmektedir. 1955 yılının Temmuz ayında Messina'daki toplantıda Avrupa Ekonomik Topluluğu AET ile Avrupa Atom Birliği'nin EURATOM dayanacağı genel ilkeler saptandı ve konuyu derinlemesine incelemek ve böyle bir topluluğun kuruluş yöntemlerini saptamak üzere hükümetler arası bir komite kuruldu. Bu komitenin hazırladığı rapor eski Belçika Başkanı Paul Henri Spaak'ın adıyla anılan bu rapora Spaak raporu denmektedir. 1956 yılının Nisan ayında hükümetlere sunuldu. Raporun temel varsayımı şuydu. Avrupa şimdiki ekonomik örgütlenmesiyle gelişimini sürdüremez ve ekonomisinin genişleme temposunu koruyamaz. Ülkelerimizden hiçbiri tek başına atom çağının gereği olan teknik devrime hız atacak temel yatırım ve geniş araştırmaları yapacak büyüklük ve güçte değildir. Bunun gerçekleşmesi için Avrupa'nın bu 6 ülkesinin ekonomik bakımdan bütünleşmesi tavsiye ediliyordu. Temel anahtar ise gümrük duvarlarının kaldırılmasıydı. Uzun süren görüşmeler olumlu sonuç verdi ve AET ile EURATOM kuran antlaşmalar 25 Mart 1957'de Roma'da imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu, adı 1990'ların başında Avrupa Topluluğu, 1994'te ise Avrupa Birliği olarak değiştirilecektir. Ocak 1958'de yürürlüğe girdi. AET'nin başarısının Almanya ile Fransa arasında, yani 19 ve 20. yüzyıllarda sürekli çatışmış bulunan Avrupa'nın bu iki güçlü ülkesi arasında yakın ekonomik ve siyasal işbirliğine dayanacağı, bu gerçekleşmediği takdirde başarı şansının az olduğu daha başlangıçta ortaya çıktı. İngiltere İngiliz Uluslar Topluluğu ile özel ilişkilerini dikkate alarak AET'ye girmedi ve 1959 yılında AET'ye karşılık olmak üzere Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi'ni EFTA kurdu. İngiltere, İsveç, Norveç, Danimarka, Avusturya, Portekiz ve İsviçre'nin katıldıkları EFTA, AET'ye göre son derece gevşek olup bütünleşmeyi kabul etmemekteydi. İngiltere'nin EFTA'yı kurmaktaki amacı AET'nin gelişmesini engellemekti. Ancak zaman geçtikçe EFTA cılız kaldı ve İngiltere AET'ye katılmanın yollarını aramaya başladı. AET'nin temel amacı Roma Antlaşması'na göre şudur. Ortak bir pazar ve mallar için gümrük birliği kurmak, ortak bir tarım politikası ve işçi hareketleriyle ulaştırma politikalarını saptamak ve ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi için ortak örgütler kurmak. Burada AYT'nin örgütsel yapısı üzerinde durulmayacaktır. Ancak şunları belirtmekte yarar var. AYT'nin yürütme organı Bakanlar Konseyi'dir. Burada kararlar konunun önemine göre ya oy birliği ya da ağırlıklı oylarla alınır. Avrupa Komisyonu, konseyin aldığı kararları yürütür ve Avrupa Parlamentosu'na karşı sorumlu olup yürütme yetkisine sahiptir. Danışma Konseyi topluluk üzerinde genel bir denetim yetkisine sahiptir. Roma Antlaşması'nın yorumu ve Bakanlar Konseyi kararlarının geçerliliği için AYT'nin özel adalet divanına başvurulabilir. AYT üyeleri endüstri ve tarım sektöründe tüm gümrük duvarlarını her yıl %10 olmak üzere indirmeye karar verdiklerinden gümrük duvarları 1968 yılında sıfıra inmiştir. AYT'nin antlaşmada yer almayan iki ana amacı vardır. İ. Batı Avrupa devletlerini Amerikan ekonomisi karşısında daha güçlü ve bağımsız bir duruma sokmak ve II. Batı Avrupa'nın liberal kapitalist ülkelerini aynı yöntemle kalkındırmak. Bu açıdan bakıldığında AYT bir yandan Avrupa'nın ABD karşısında hesaba katılması gereken bir ekonomik güç olarak sivrilmesini sağlamış ve böylece ABD'nin Batı Avrupa ülkelerinin ekonomileri üzerindeki üstünlüğüne son vermeye başlamış. Öte yandan Avrupa'nın Batı ile Doğu olarak bölünmüşlüğünü sürdürmüş, hatta bu bölünmeyi daha da kesinleştirmiştir. Bugün ortaya atılan tüm iddiaların aksine 1989 gelişmelerinin öncesinde Batı Avrupa devletlerinin amacı, bugün de bunun tam olarak değiştiği söylenemez, topluluğu Avrupa çapında genişletmek değildi. Doğu Avrupa ülkelerinin Sovyet denetimi altında olduğu gerekçesinin arkasına saklanmışlar. Bu gerekçenin rahatlığıyla asıl amacın bir Avrupa Birliği, AYT'nin de bunun ilk aşaması olduğu, Avrupa değerlerinin bir bütün oluşturduğu gibi hamasi edebiyatın sözcülüğünü yapmışlardır. Batı Avrupa'nın görünürde hiçbir katkısı olmadan Doğu ve Orta Avrupa devletlerinin Moskova'dan kopmalarından sonra, gerek Avrupa topluluğunun gerekse tek tek üye devletlerin bu bölgeye ilgi ve yardımlarının derecesi de bu tanıyı doğrular niteliktedir. B. Toplulukta Fransız-Alman ilişkileri. Dış politikada milliyetçi bir anlayışa sahip olan General de Gaulle'ün 1958 yılında Fransa'da iktidara gelmesi AYT'nin geleceği konusunda kuşkular yaratmışsa da bu iktidar değişikliği yalnız AYT'de değil aynı zamanda Fransız-Alman ilişkilerinde de yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu dönemi üç başlık altında incelemek olanaklıdır. AYT'nin ekonomik alandaki başarısı, Fransız-Alman ilişkilerindeki olumlu gelişme ve topluluğun karşılaştığı sorunlar. İyi. Ekonomik başarı. Altılar Roma Antlaşması'nı titizlikle uyguladıkları gibi ekonomik bütünleşmeyi de büyük bir başarı ile sürdürmüşlerdir. Fransa ile Batı Almanya'nın gerek tek tek ekonomik gelişmeleri hızlanmış, gerekse iki ülke arasındaki ticaret hacmi her geçen yıl biraz daha artmıştır. Bu durum her iki ülkenin de topluluğa bağlılığını güçlendirmiş ve böyle olunca da topluluk gelişmiştir. AYT büyük ölçüde bu iki devletin ekonomik işbirliği temeli üzerine oturmuştur ve bu genelleme bugün de geçerlidir. Eğer biraz sonra ele alınacak olan sorunlar çözüme bağlanmış ya da bu sorunlar ilişkileri etkilememişse bu durumu ekonomik kalkınmaya bağlamak doğru olur. İyi. Fransız-Alman ilişkilerinin gelişmesi. Fransa ile Almanya 1963 yılında bir antlaşma yaptılar. İki ülke arasındaki ilişkilerin bir antlaşma ile sıkılaştırılması görüşü de de Gaulle'ündü ve böyle bir antlaşma şu bakımlardan yararlı sonuçlar doğurabilirdi. 1. Sovyet tehdidine karşı daha güçlü bir duruma gelinebilirdi. 2. Yeni dünyada ABD'yi dünyanın en güçlü ülkesi durumuna getiren birlik anlayışı eski dünyada da aynı sonucu doğurabilirdi. 3. Avrupa'da gerginliklerin azalması ve Fransa-Almanya yakınlaşması, de Gaulle'ün Atlantik'ten Urallara kadar Avrupa görüşüne hizmet edebilirdi. 4. Ayrıca böyle bir antlaşma Avrupa'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin yumuşamasına yol açıp, dünya barışına da katkıda bulunabilirdi. Ancak antlaşmayı bütünleşmiş bir Avrupa'yı egemenlikleri altına almak amacıyla iki milliyetçiliğin bir mihver gibi birleşmesi biçiminde yorumlayanlar da az değildir. İlginç olan, bugün de aynı görüşü savunanların az olmamasıdır. Antlaşmanın içeriği sürpriz olmadı. Önderler iki devlet arasındaki işbirliğinin örgütlenmesi ve ilkeleri konusunda anlaşmışlardı. Fransız-Alman hükümet yetkilileri arasında düzenli temaslarla ilgili bir program kabul edildi. İki ülkede de kurulacak bakanlıklar arası bir komisyon, iki ülke bakanları arasındaki görüşmeleri eşgüdümleyecek ve hükümetlere işbirliğindeki gelişmeler konusunda rapor verecekti. Ayrıca iki hükümet önemli dış politika sorunlarında bir karara varmadan önce birbirlerine danışacaklardı. C. Siyasal bütünleşme ve İngiltere'nin üyeliği. AET birçok Avrupalı için Avrupa Siyasal Birliği'nin temeli niteliğindeydi. Ancak De Gaulle, üye devletlerin ulusal egemenliğini ortadan kaldıracak bir birliğe karşı çıkmaktaydı. 1960 yılında verdiği bir demeçte, güçlü bir Avrupa'nın ancak birbirinden dil, tarih, kültür ve ilerisi hakkındaki beklentiler açısından ayrılan egemen devletler üzerine kurulabileceğini, ulus devletin üstünde bir birimin karar verme ve bu kararı uygulama hakkı ve gücü olamayacağını belirterek bu konudaki beklentileri ortadan kaldırdı. De Gaulle 1962'de ise şunları söyledi. Devletler üstü bir federasyon, Avrupa dışı bir federatörü gerekli kılacağından, Avrupa'da kurulacak örgütler devletler temeline oturmalıdır. Burada işaret ettiği ABD idi. Siyasal çıkarlar Batı Almanya ile Fransa'yı birbirine yaklaştırırken, İngiltere'nin AET'ye girmesi sonucuyla ortaya çıkan ekonomik çıkar çatışmaları, iki devleti birbirinden uzaklaştırmaktaydı. EFTA'da aradığını bulamayan İngiltere, 1961 Temmuz'unda AET'ye girmek için başvurduğunda, başvuru AET'nin çoğunluğu tarafından olumlu karşılandı. Çünkü Benelux devletleri için İngiltere'nin girişi, Paris-Bonn mihverine karşı ve bu mihverin giderek artan gücünün de dengelenmesinde bir karşıt ağırlık oluşturabilir. Bu da küçük üyeleri koruyabilirdi. Almanya açısından ise Alman-İngiliz ticaretinin genişliği, Almanya'nın gözünde İngiltere'nin katılmasını yararlı kılmaktaydı. Bu konulardaki görüşmelerde ayrıntılara girildiğinde, İngiltere'nin İngiliz Uluslar Topluluğu ve EFTA ile ticaretinin ve İngiliz tarımının Fransa'nın ekonomik çıkarlarını zedeleyeceği anlaşıldı. De Gaulle 1963 yılının başında verdiği bir demeçte, altıların doğal bir ekonomik birlik oluşturduklarını, İngiltere'nin ise ekonomik bakımdan tarih boyunca başka ve uzak ülkelere bağlı bulunduğunu, kıta Avrupa'sı ile sıkı bir ilgisinin olmadığını, İngiltere'nin sömürgelerinden ucuz tarım ürünü ithal edip, içeride tarımcısına prim vererek beslendiğini belirtti ve altıların tarım politikası ile bu durumun nasıl bağdaştırılabileceğini sordu. Bu düşüncelerin sonunda İngiltere'nin AET'ye girişini 1963 yılında veto etti. De Gaulle İngiltere'nin AET'ye katılmasını bir Anglo-Sakson Truva atı olarak değerlendirmişti. Böyle bir katılma gerçekleşirse Avrupa yeniden ABD'nin koruyuculuğu ve denetimi altına girebilirdi. Böyle bir durum ise gerek De Gaulle'ün bağımsız Fransa anlayışına, gerekse AET'nin kuruluş amacına ters düşmekteydi. İşçi Partisi'nin iktidarında 1967, Başkanı Harold Wilson, İngiltere'yi AET'ye sokmak için ikinci bir başvuruda bulundu. Wilson'a göre bu giriş gerçekleşirse İngiltere'nin hem ekonomik yönenci hem de uluslararası politikada ağırlığı artardı. Bu amaçla 6 başkente ziyaretlerde bulunduysa da İngiltere'nin girişi De Gaulle tarafından yine veto edildi. İngiltere AET'ye De Gaulle'ün 1970 yılında ölümünden sonra 1973 yılında tam üye olarak girecektir. AET'de 1968 yılında gümrükler kaldırıldı ve topluluk dışı ülkelere ortak gümrük tarifesi uygulanmaya başlandı. Bir yıl sonra 31 Aralık 1969, geçiş dönemi sona ererek geniş kapsamlı ekonomik birliğin sağlanması yolunda adımlar atılmaya başladı. Para ve tarım politikalarında karşılaşılan zorluklara karşılık, 1970'li ve 80'li yıllarda Avrupa toplulukları hızla ve özellikle Avrupa'nın öteki ülkelerinde gıpta ile izlenecek bir biçimde gelişti. Avrupa toplulukları artık ekonomik gelişme ve işbirliğinin taçlanması olarak değerlendiriliyordu. 1979 yılında tarımda sübvansiyonun kademeli olarak kaldırılması kararlaştırılmışsa da ortak tarım politikası ile ilgili anlaşmazlıklar sürdü. Aynı yıl Avrupa para sisteminin kurulması ile İngiltere dışındaki üye ülkelerin birbirine bağlanması sağlandı ve 1980'lerde iş gücünün serbest dolaşımı üzerindeki son kısıtlamalar da kaldırıldı. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, ECSC, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, EURATOM ve Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun, AET, oluşturduğu Avrupa topluluklarının kuruluşunun 30. yıl dönümü olan 1987'de Avrupa Tek Senedi, SEA, yürürlüğe girdi. Topluluk içinde yavaş işleyen ve şikayetlere konu olan karar alma mekanizmalarını hızlandırma amacına yönelik bu senet, özellikle şu noktaları içeriyordu. İ. Bakanlar Konseyi'nde kararların çoğunluk sistemiyle alınması ve böylece veto sisteminin kaldırılması. İ. Doğrudan seçimle oluşan Avrupa Parlamentosu'nun tavsiye kararı alma yetkisinin artırılması ve ek yetkiler verilmesi. Avrupa toplulukları son olarak topluluğun en önemli konusu haline gelen iç pazar oluşumunun tamamlanmasını takvime bağladı ve bunun 1992 yılında tamamlanması öngörüldü. Ünlü 1989 sonbaharı gelişmeleriyle Doğu Avrupa ülkelerinin ekonomik merkeziyetçilikten ve Komünist Partisi'nin siyaset tekelinden kurtulmalarıyla Avrupa toplulukları bugün bir mıknatıs gibi Avrupa devletlerini kendisine doğru çekmektedir. Türkiye bu çekim gücünün etkisi altında kalmayarak 1963 Ankara Antlaşması ile kazandığı ortak üye statüsünün ötesinde 14 Nisan 1987'de tam üyelik başvurusunda bulunmuştur. Macaristan, Romanya ve Romanya ile AT arasında ticari ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan görüşmelere başlanmıştır. Ancak Türkiye'de dahil bugün için AT'nin Avusturya dışında Doğu Avrupa'ya doğru genişlemesi, kuruluşun üyelik için öngörüldüğü koşulların zorluğu yüzünden pek olası görülmemektedir. AT, Avrupa'nın 21. yüzyılının başında oluşacak yeni yapısını biçimlendirecek 4 örgütten biri olma özelliğini sürdürecektir. Ekonomik açıdan AET, güvenlik açısından NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, CSCE, demokrasi ve insan haklarının korunmaları açısından Avrupa Konseyi. 2. Fransa'nın dış politikası. Fransa, ABD'nin NATO müttefikleri arasında bloklar arası gerginliğin azalmasıyla daha çok hareket serbestliği kazanan ilk Batı Avrupa devletidir. 1963 ve 1967 yıllarında iki kez İngiltere'nin AET'ye girmesini vetolaması bunu göstermektedir. Böyle bağımsız bir tutumu Fransa açısından kolaylaştıran nedenler de vardı. Bir kere Fransa bilmekteydi ki, nasıl hareket ederse etsin, ABD'nin nükleer şemsiyesi Fransa'nın üzerine açılacaktır. İster NATO içinde sadık bir müttefik, ister NATO dışında olsun, eğer Avrupa'nın bir saldırgana karşı korunması ABD'nin dış politikasının temelini oluşturuyorsa, Fransa ABD'nin kendisine yardıma geleceğinden emindi. İkinci olarak örneğin bir Batı Almanya'ya göre coğrafi bakımdan çatışma alanına uzaktı ve Soğuk Savaş'ın soğuk nefesini ensesinde duymamaktaydı. Kısacası Doğu Avrupa ülkeleriyle sınır komşusu değildi. Üçüncü olarak ileride ele alınacak olan Cezayir Savaşı'ndan sonra artan iç siyasal istikrar ve 5. Cumhuriyet yönetiminin sağladığı reformlarla ortaya çıkan ekonomik kalkınma bu bağımsız tutumu kolaylaştırdı. Son olarak bu tutumda De Gaulle'ün payını da hesaba katmak gerekir. Çünkü tüm bu öğeleri bağımsız tutum yolunda kullanan oydu. Tutumunu etkileyen unsurlar arasında De Gaulle'ün bağımsızlıkçı ve inatçı kişiliğinin yanında İkinci Dünya Savaşı içinde Anglo-Sakson önderlerinin kendisine karşı davranışları sayılmalıdır. İşte bu nedenlerle De Gaulle'ün dış politika konusundaki görüşlerini ortaya koymak, gerek Fransız dış politikası, gerek Avrupa bütünleşmesi ve gerekse Avrupa'nın dünya politikasına yeniden soyunması konusunda önemli ipuçları verecektir. General De Gaulle'e göre Avrupa'da istikrarlı bir barış ortamının sağlanmasının ilk ve vazgeçilmez koşulu, bağımsız bir Avrupa'nın yeniden doğuşudur. Bu ise Sovyetler Birliği dahil bütün Avrupa devletlerinin Avrupa kıtasının sağladığı geniş potansiyeli uyumlu bir işbirliği içinde kullanmalarıyla olanaklıdır. Böylesine bağımsız ve uyumlu işbirliğine dayanan Avrupa'nın doğuşu, Almanya sorununu kendiliğinden çözecektir. Almanya sorununun çözümüne varacak koşulları Avrupa devletleri, dış güçlerin müdahalesi olmaksızın kendileri yaratacaklardır. Ancak son çözüm ABD tarafından ortaya konmalı ve tıpkısıyla kabul edilmelidir. Bugün Almanya'nın birleşmesine yol açan gelişmeler dikkate alındığında, bu savaş dönemi generalinin hiç olmazsa bu konuda ne kadar ileri görüşlü olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. De Gaulle'ün en büyük amacı askeri varlığı ve siyasal önderliğiyle birlikte ABD'nin Avrupa'dan çıkması ve Avrupa'nın büyük devlet egemenliğinden kurtarılmasıdır. De Gaulle için bütünleşmiş bir Batı Avrupa yalnız ABD'nin bağımsız bir ortağı değil, aynı zamanda Sovyetler Birliği'ne karşı dengeyi koruyacak olan Pan-Avrupa sisteminin de temel öğesi olacaktı. Bu sistemin iki merkezi Paris ile Moskova idi. Mihail Gorbaçov'un Atlantik'ten Urallara Avrupa evi ve kimi tarihçilerin ortaya attıkları yeni Avrupa mimarisi görüşleri bu devlet adamının düşüncesinin ürünü sayılmalıdır. Doğu Avrupa'ya gelince Avrupa'nın kurulacak yeni düzeninde Sovyetler Birliği Doğu Avrupa ülkelerine karşı tutumunu yumuşatacak ve bu ülkeler yeni Avrupa'da özel yerlerini alacaklardı. İlginç olan nokta 1975 Helsinki belgesiyle yerleşen yumuşamanın da De Gaulle'ün bu görüşlerine dayanmış olmasıdır. De Gaulle'ün Avrupa'sı kesinlikle ulus devletlere dayanmalıydı. Ona göre kişilerin özgürce yaşamak için bağlılıklarını sunacakları tek birim ulus devletti. Yeni Avrupa ulus devletlerin işbirliği üzerinde yükselecekti. Bugün Batı Avrupa siyasal bir birliğe doğru gider gibi görünmekte ise de ulus devletin ve ulusal özelliklerin korunması gerektiği görüşü hala yaygındır. De Gaulle'ün bu görüşlerinin gerçekleşebilmesi için yumuşama gerekli bir ön koşul olmaktaydı. Kendisi bu yüzden Doğu-Batı ilişkilerinde yumuşamanın öncüsü olmuştur. Ona göre Avrupa'nın egemen devletleri arasındaki yakın ilişkiler yumuşamayı ortaya çıkaracak, bu yumuşama bir anlayış birliği yaratacak ve sonunda da gerçek işbirliği sağlanabilecektir. De Gaulle'ün formülü şöyle gösterilebilir. Avrupa'nın egemen devletleri, işbirliği, anlaşma, yumuşama. De Gaulle'e göre Avrupa'da yumuşamanın gerçekleşmesi yolunda Fransa'nın en önemli dış politika davranışı, NATO'nun askeri örgütünden çıkması ve Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkeleriyle temaslarını sıkılaştırması olmuştur. Bunun sonucu olarak ortaya çıkacak olan anlaşma ve işbirliği, egemen devletler üzerinde yükselecek olan bağımsız Avrupa'nın ön koşuludur. Bağımsız Avrupa ise iki biçimde gerçekleşebilir. 1. ABD'nin önderliğine son verilmesi ki bu yöndeki dış politika davranışı İngiltere'nin AET'ye girişini veto etmekti ve 2. Avrupa potansiyelinin uyumlu bir işbirliği ile kullanılması ki bu yöndeki tutumu Fransız-Alman yakınlaşması ve Sovyetler Birliği ile ilişkilerin düzeltilmesi olmuştur. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak giderek bir Paris-Moskova mihveri ortaya çıkacak, bu da Pan-Avrupa sisteminin temelini oluşturacaktı. De Gaulle'ün 1966 ve 1967 yıllarında Moskova, Varşova ve Budapeşte'ye yaptığı ziyaretler, böyle bir dış politikanın uygulama adımları olarak değerlendirilebilir. 3. Federal Almanya'nın dış politikası. A. Temel ikilem. Federal Almanya'nın Batı Avrupa devletleri arasında özel bir durumu ve bu özel duruma uygun özel bir dış politikası vardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya Doğu-Batı gerginliğinin temel konusu olmuş ve bu açıdan hem güvenliğini sağlamak için bölünmüş durumunu sürdürmek, hem de gerginliğin azalması için gelecek bir birleşme konusunda belirli ödünler vermek durumunda kalmıştı. İşte savaştan sonra Federal Almanya'nın dış politikası, ancak bu temel ikilemin iyi bilinmesiyle açıklanabilir. Bu ikilemi Alman önderleri değişik politika uygulamaları ile çözmeye çalışmışlar ve bu çabalarda Alman politikasının değişik boyutlarını biçimlendirmiştir. Federal Almanya'nın ilk şansölyesi Konrad Adenauer bu ikilemi batılı devletlerle bütünleşmek yoluyla çözmeye çalıştı. Bu anlayışa dayanan dış politikasının özü Sovyetler Birliği'ne karşı güvenliği sağlamak ve Batı İttifakı'nın eşit bir üyesi durumuna gelmekti. Adenauer'a göre bu Almanya'nın birleşmesi sorununa da en uygun yaklaşım olacaktı. Çünkü bu sorun ancak Batı bloku güçlü olduğu takdirde çözülebilirdi. Batı bloku Almanya'nın birleştirilmesi konusunda Doğu blokundan ödünler koparmadıkça yumuşamaya gitmeyecekti. Bu politikanın mantıksal sonucu Hallstein doktrini denen bir tutum alınmasıdır. Doktrine göre Federal Almanya, Doğu Almanya'nın ayrı bir devlet olarak tanınmasını dostça olmayan bir davranış biçiminde kabul etmiş ve bu devleti tanıyan ülkelerle ilişkilerini kesmişti. 1961 yılında Berlin Duvarı çekilince, Adenauer'ın izlediği politikanın Almanya'nın birleşmesini gerçekleştirmeyeceği, başka seçenekler aranması gerektiği ortaya çıktı. Bunun sonucu olarak, Gerhard Schröder'in Dışişleri Bakanı olduğu dönemde, Doğu Almanya ile tam diplomatik ilişkilerin altında temaslar kuruldu. Ayrıca Doğu Almanya'yı tanımalarına rağmen bazı Doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkiler geliştirilmeye başlandı. Ancak 1961-1966 yılları arasında Federal Almanya, öteki NATO ülkelerinden çok daha tedbirli bir dış politika izlemiştir. Bunun en önemli nedeni ise Sovyet baskısını en yakından duyan devlet olmasıdır. B. Büyük Koalisyonun Dış Politika Anlayışı. 1965-1966 yıllarında Federal Almanya'nın dış politikasında bir taktik değişikliği görüldü. 1966'da ekonomik kalkınma üzerinde başlayan ve giderek genişleyen tartışma, dış politikada yukarıda özetlenen ikileme değişik çözümler getirilmesiyle şiddetlendi ve bunun sonucu olarak yeni bir koalisyon kuruldu. Bu büyük koalisyonda Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti'nin yerini aldı ve Hristiyan Demokrat Sosyal Demokrat Koalisyonu, Hristiyan Demokrat Kurt Georg Kiesinger'in başkanlığında kuruldu. Sosyal Demokrat olan Willy Brandt'ın Dışişleri Bakanlığı'na ele alması ile hükümetin Doğu-Batı ilişkilerine bakış açısı değişti. Adenauer'ın dış politika anlayışı değişerek Alman sorununun çözüme bağlanmasında yumuşama gerekli bir ön koşul olarak kabul edildi. Artık yumuşama Almanya'nın çıkarlarına bir tehdit değil, tam aksine sürekli bir Avrupa barışı için gerekli bir atlama taşı niteliğini kazandı. Kısacası, Almanya sorununun çözülmesi ve dolayısıyla Avrupa barışının gerçekleşmesi için yumuşama gerekliydi ve Federal Almanya bu yolda üzerine düşen görevleri yapmalıydı. Willy Brandt böyle bir politika uygulamak için iki kavram geliştirdi. Avrupa Güvenlik Sistemi ve Avrupa Barış Düzeni. Birincisi, ikincisi için bir basamak taşıydı ve her iki kavramın kendine göre özellikleri vardı. İşleyen bir Avrupa güvenlik sistemi şu öğelere dayanmalıydı. Avrupa devletleri arasında kuvvet kullanımının reddi, Avrupa'nın her iki kanadında da kuvvetlerin giderek azaltılması ve iki büyük devletin bu sisteme katılması. Bu güvenlik sistemi ya iki ittifakı da sürdürüp silahları düzenli ve denetimli bir biçimde azaltmak ya da iki ittifakı bir süreç içinde ortadan kaldırmak yoluyla kurulabilirdi. Brandt'a göre birinci yol uygulamada daha çok başarı şansına sahipti. Anlayışına göre böyle bir güvenlik sistemi üzerinde sürekli ve istikrarlı bir Avrupa barış düzeni kurulabilirdi. Bu barış düzeninin temel taşı ise Federal Almanya ile Sovyetler Birliği arasında gerçek bir uzlaşma olmalıydı. Bu uzlaşma iki blok arasında gerçek bir yumuşama içinde Federal Almanya'nın izleyeceği dengeli bir Doğu-Batı politikası ile mümkündü. C. Doğu politikası. Doğu-Batı ilişkilerine bu yeni bakış açısının sonucu olarak Federal Almanya 1967 yılında Ostpolitik adı verilen bir Doğu politikası izlemeye başladı. Bu politikanın 3 ana unsuru vardır. 1. Moskova ile doğrudan diyaloğun açılması. 2. Doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkilerin tam olarak normalleştirilmesi için yolların aranması ve İİİ. Doğu Almanya'yı ayrı bir birim olarak tanımaksızın bu devletle geçici bir anlaşmaya varılması. Diyaloğun ilk adımı 12 Ağustos 1970'te Sovyetlerle Federal Almanya arasında yapılan antlaşmadır. Bu antlaşmayla iki devlet yumuşamayı en önemli siyasal amaçları arasında tanımlamakta ve ilişkilerinde başlangıç noktası olarak Avrupa gerçeklerini kabul edeceklerini belirtmekteydiler. Ayrıca iki devlet ilişkilerinde kuvvet kullanmamayı ve Avrupa'daki ülkelerin oluşmuş sınırları içinde bütünlüklerine saygı göstereceklerini taahhüt etmekteydi. Antlaşmada ayrıca tarafların Oder-Neisse akarsularını Batı Almanya, Doğu Almanya sınırı olarak kabul ettiklerini de açıklamaktadır. Batı Almanya'nın yeni Doğu politikasında ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen ikinci unsur, 7 Aralık 1970 tarihli Batı Almanya-Polonya Antlaşması'dır. Bu antlaşma ile iki ülke Potsdam Konferansı'nın kararlarıyla belirlenen Oder-Neisse sınırını ve gelecekte de sınırların dokunulmazlığını kabul ve Taraflar birbirlerine karşı kuvvet kullanmamayı da taahhüt ettiler. Doğu politikasının en önemli unsuru ise Batı Almanya ile Doğu Almanya arasında Soğuk Savaş'ın temelini oluşturan ilişkilerdi. İki Almanya arasındaki antlaşma 21 Aralık 1972'de imzalandı. Böylece Federal Almanya'nın Doğu politikasının en önemli ve anlamlı uygulaması gerçekleştirildi. Antlaşmaya göre taraflar birbirlerine karşı kuvvet ve tehdit kullanmayacaklar, birbirlerinin sınırlarının dokunulmazlığını ve toprak bütünlüğünü kabul edecekler, birbirlerini uluslararası alanda temsil etmeyecekler, ötekinin adına davranışta bulunmayacaklar ve aralarında daimi temsilcilikler kuracaklardı. Federal Almanya, antlaşmanın imzalandığı gün Doğu Alman hükümetine bir nota vererek, imzalanan antlaşmanın Almanya'nın yeniden birleşmesi amacıyla çelişmediği görüşünde olduğunu açıklamıştır. Federal Almanya'nın Doğu politikasındaki son engel, 11 Aralık 1973 tarihli Federal Almanya, Çekoslovakya Antlaşması'yla ortadan kaldırıldı. Bu antlaşma ile Doğu Avrupa'daki anlaşmazlıkların tohumu olan 1938 tarihli Münih düzenlemesinin geçersiz olduğu kabul edilmiş, iki ülke sınırlarının dokunulmazlığı yükümlülük altına alınmıştır. Ayrıca iki devlet arasında diplomatik ilişkiler kurulmuştur. 8. Kaset, 1. Yüzün Sonu.